تاریخ و انسان.
Dinle evlat, sana bir çift söylenecek sözüm var. Beni bilmek ister isen hakka bağlı özüm var. Neslim bana bühtan etmiş, yüreğimde sızım var. Şu sayfalar tanır beni, ha bu kitaplar tanır. Şanlı tarih dile gelse bütün dünya utanır. İlim, irfan, medeniyet yaymak için büyüdüm. Kuru kavga için değil, hizmet için yürüdüm. Bir küçücük beylik idim, 3 kıtayı bürüdüm. Bu tepeler tanır beni, ha bu ufuklar tanır. Şarktan güneş doğduğunda gölgem garba uzanır. Mazlumlar gözyaşını şefkat ile silmişim. Vatan, namus, din ve devlet kıymetini bilmişim. Kursuma göz dikenlerin haklarından gelmişim. Bu hisarlar tanır, ha bu kalalar tanır. Nal sesimi işitenler kıyamet koptu sanır.
Merhaba sevgili TGRT FM dinleyicileri. Hepinize iyi akşamlar. İstanbul TGRT FM stüdyolarından canlı olarak yayınlanan programımıza katılabilmeniz için sizlere canlı yayın iletişim bilgilerimizi vermek istiyorum. Telefonumuz 0212 454 56 46. 0212 454 56 46. Elektronik posta adreslerimiz tgrtfm@tgrt-fm.com.tr. tgrtfm@tgrt-fm.com.tr. Her zamanki gibi geniş sualleriniz için ahmet@ahmetsimsirgil.com ahmet@ahmetsimsirgil.com. Malumunuz bu programı sizler için Marmara Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Ahmet Şimşirgil Bey hazırlıyor. Teknik yapımda sevgili Muhittin Sami Yaygıngöl sesimizi size ulaştırıyor ve bendeniz Fehim Harmanşa programı sunuyorum. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Teşekkürler.
Nasılsınız?
Teşekkürler, sağ olun. Sizler de iyisiniz.
Biz de iyiyiz çok şükür. Bir haftalık aradan sonra sizlerle ve sevgili dinleyicilerimizle buluşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hepsine saygı ve muhabbetlerimizi arz ediyoruz.
İstersen, ben de TGRT FM dinleyicilerine iyi akşamlar diliyorum.
Sağ olun hocam. Hocam malum geçen hafta Safevi tarikatının ortaya çıkışı, gelişmesi ve geçirdiği değişikliğe geniş bir şekilde ışık tuttunuz. Son olarak Şeyh İsmail'in 1500 yılında müritlerini Erzincan'da topladığını belirterek programa ara vermiştik. Şimdi isterseniz kaldığımız yerden devam edelim ve dinleyicilerimizin heyecanını biraz dindirelim. Buyurun hocam.
Teşekkür ederim. Geçen hafta gerçekten Safevi tarikatı hakkında geniş bir bilgi verdik. Şimdi Şah İsmail sanki bir devletin başına konmuş gibi bir anlayış da hakim olabiliyor. Bu sebeple dinleyicilerimizden geniş şekilde ben mailler aldım ve teşekkürlerini ifade ettiler. Çünkü bu bir tarikat ve tarikatın başlangıcı da sünnilik üzerineydi. Nitekim Safiyyüddin Erdebili hemen hemen bütün Anadolu'ya, Suriye'ye, Azerbaycan'a, Mısır'a yayılmış geniş bir tarikatın lideriydi ve dolayısıyla da oğulları döneminde de bu tarikat son derece yayıldı ve devlet, sünni devlet adamları tarafından desteklendi. Ancak gelişen zaman içerisinde Safiyyüddin Erdebili'nin torununun torunu Şeyh Cüneyt zamanında tam manasıyla Şiilik politikasına saplandı. Ve neticede Şeyh Cüneyt'in torunu da Şeyh İsmail, henüz şahlığa geçmiş değil, Şeyh İsmail uzun bir dönem gizlendi. Özellikle Akkoyunluların tarafından öldürülmekten korkarak gizlendi. Ve Akkoyunlu Devleti'nin büyük bir kargaşa içerisine düştüğü zamanda müritlerine, ki müritleri yıllarca kendi içlerinde bir birlik içerisinde ve haberleşme içerisinde bulunuyorlardı. 1500 yılında Erzincan'da toplanmalarını istedi. Nitekim 1500 yılı baharında yaklaşık 10 bin civarında Safevi müridi Erzincan'da bir araya geldiler. Ve Şeyh İsmail bunları yanına Şeyh İsmail de vardığı zaman 15 bin kişilik bir güç haline gelmiş bulunuyorlardı.
Kendi mahiyetiyle beraber.
Ve İsmail'in ilk hedefi dedelerinin, atalarının intikamını almak için Şirvan ülkesine yürümek oldu bu dönemde. Biliyoruz ki hem dedesi Şeyh Cüneyt hem de babası Şeyh Haydar Şirvan hükümdarıyla yaptığı muharebede hayatlarını kaybetmişlerdi. Bu itibarla Şeyh İsmail ilk olarak Şirvan ülkesi üzerine yürüdü. Şirvan Şahı Ferruh Yasar aslında bu durumdan gibi gelişmelerden haberdardı. Yaklaşık 20 bin atlı ve 6 bin civarında da yaya askerine sahip güçlü bir konumdaydı ve hazır olarak İsmail'in gelişini bekliyordu. Bu sebeple Gülistan Kalesi yakınında Cebani denilen mevkide çok şiddetli bir savaş vukua geldi. Şirvan hükümdarı Ferruh Yasar ve maiyetinin son derece şiddetli çarpışmasına rağmen İsmail bu savaşta büyük bir zafere imza attı ve Şirvanşahları ağır bir mağlubiyete uğrattı. Ferruh Yasar kaçmaya çalışırken bir kızılbaş askeri tarafından öldürüldü ve daha sonra cesedi teşhis edilip yakıldı. İşte Şeyh İsmail kazandığı bu zaferi müteakip Şirvan'ın başkenti Şemahiye'ye girdi ve kışı da o bölgede Mahmudabad'da geçirdi. Ertesi sene bütün Şirvan ülkesini hakimiyetine almak üzere harekete geçti. Fakat tabi Şirvan Şahların yardım istemesi dolayısıyla da Akkoyunlu Elvent Bey İsmail'in üzerine yürüdü. Bunun üzerine İsmail bu defa Elvent Bey'e çevirdi yönünü. Ve Nahçıvan havalisinde Şurur mevkiinde bu defa Safevi müritleri Şeyh İsmail'in liderliğinde Akkoyunlu Elvent Bey'le karşı karşıya geldiler. Elvent Bey sayıca ve silahça çok üstün bir durumda olmasına rağmen Safevi şeyhine yenildi ve büyük bir mağlubiyete uğradı. Akkoyunlu ordusunun mühim bir kısmı ve çok önemli devlet adamları harp meydanında kaldı. Elvent Bey canını güçlükle kurtardı. Bu savaş bütün Azerbaycan'ı hemen hemen İsmail'e kazandırmış oluyordu. Yani muazzam bir başarı, muazzam bir galibiyet İsmail açısından ve Azerbaycan kendi tahakkümü altına girmiş oluyor. İşte bu sebeple muzaffer bir şekilde alaylarla Tebriz'e girdi ve Tebriz'de hakimiyetini ilan etti. Artık Safevi Devleti fiilen kurulmuştu. Sene 1501 Safevi Devleti fiilen kuruldu ve İsmail'in de şeyhliği şahlığa çevrilmiş oldu.
Evet.
Evet. Sanki, yani burada
sanki gerilmiş bir ok gibi beklemiş. Önüne geleni ezip geçiyor gibi.
Evet. Yılların belki de muhtemelen hazırlıklarının ve kininin bir gayretin neticesi olarak da bütün bunlar görülebilir. Ama aynı şekilde karşı tarafında dağınıklığı, kendi iç mücadeleleri İsmail'in bu hareketinde çok yardımcı olmuştur denilebilir. Evet. İsmail devletini kurunca ilk olarak neler yaptı? Bunlara bir bakalım ve dinleyicilerimize de bilgiler vermiş olalım. Kışı Tebriz'de geçirdi ve o sene özellikle 12 imam adına hutbenin bundan böyle 12 imam adına okunmasını duyurdu. Her tarafta tellallarla ezanı değiştirdi. Çarşı ve pazarda Hazreti Ebubekir, Hazreti Ömer ve Hazreti Osman'ın kötülenmesini, lanetlenmesini istedi. Ve buna karşı gelenlerin başlarının vurulmasını emretti. Yani böylece Sünni Müslümanlara karşı son derece yıpratıcı, yıldırıcı, sert ve ağır baskılar başladı. Yani neredeyse Sünniyim diyen öldürülüyordu. Bütün bunlara karşı çıkan. Yani İsmail'in hemen hemen ilk hareketleri ve icraatları bunlar oldu. Dolayısıyla artık Şiilik, yani belki de yüzyıllardır bir Sünnilik merkezinde Şiilik faaliyeti baş göstermiş oldu. Ertesi sene İsmail 1502'de Irak üzerine yürüdü. Burada Sultan Yakup'un oğlu Akkoyunlu Sultan Murat hüküm sürmekteydi ve Murat'a karşı yaptığı savaşı kazandı. Onun Şiraz'a kaçması üzerine kendisini takip ederek Şiraz'ı ele geçirdi ve ardından Kazerun'u zapt etti. Böylece bu iki şehirde bulunan bütün Sünni ulemayı katlettirdi İsmail, yani artık girdiği yerlerde de, bölgelerde de Sünni ulemaya karşı sert tedbirler aldığını ve hatta hiç acımadan öldürttürdüğünü görüyoruz. 1505'te Yezd şehri üzerine yürüdü. Buraya Muhammed Kere hakimdi. Safeviler müritleri mancınıklarla uzun bir müddet kaleyi dövdüler. Bunun üzerine Muhammed Kere ve askerleri burçlara kapandılar. Ancak Safeviler burçların altına çok miktarda odun yağarak kaleyi ateşe verdiler. Böylece ya ateşte kızaracak ya dumandan boğulacak olan müdafiler teslim olma yolunu seçtiler. Ancak teslim olanlar da ölümden canlarını kurtaramadı. Yani böylece Şah İsmail hemen hemen bütün çevre bölge halkına da müthiş bir gözdağı vermiş oluyor ve karşı duranların akıbetlerinin ne olacağını bir noktada göstermiş oluyordu. İşte bütün bu faaliyetler üzerine ilk defa 2. Bayezid Han, Osmanlı Padişahı bir elçilik heyeti gönderdiğini görüyoruz. Bütün İslam ülkelerine karşı yürütülmekte olan ve Sünni Müslümanlara karşı bu işkence faaliyetlerine son verilmesini istediğini belirtiyordu 2. Bayezid. Fakat bu elçilik heyeti önünde de Sünni bir alimin öldürülmesi, kendi esir tuttukları Sünni bir alimi öldürtmeleri, iki devlet arasındaki soğuk ilişkiyi daha da gerecektir ve daha da şiddetlendirecektir. Yani ilişkinin kopma noktasına bu vesileyle geldiğini göreceğiz. Şah İsmail faaliyetlerine devamla 1505'te bu kez Kazvin üzerine bir sefere çıktı ve burada Halid bin Velid'in soyundan gelen meşhur Seyfullah lakabıyla meşhur Halid bin Velid Hazretleri, ki onun soyundan gelen binlerce Müslüman olduğu ifade ediliyor. Bunların hepsini Halidileri katlettirdiğini göreceğiz 1505 yılında Kazvin'de. 1507'de Dulkadir oğulları üzerine yürüyor Şah İsmail. Aslında Dulkadirli hükümdarı Alaaddin'le Bozkurt Bey'e müracaat ederek o kışın güzelliğiyle meşhur kızı Benli Hatun'u istiyor. Fakat Alaaddin'le Bozkurt Bey bu talebi reddediyor. Bunun üzerine 1507'de harekete geçiyor ve Erzincan'a gelerek özellikle Anadolu'dan müritlerinin gelmesini ve kendisine katılmasını bekliyor. Böylece Anadolu'da da bir hareket başlattığını görüyoruz İsmail'in. 2. Bayezid tabi bunları yakından takip ettiği için hemen ordusunu Sivas ile Tokat arasında konuşlandırıyor ve özellikle bu bölgeye gidecek kişilere mani olunmasını emrediyor. Dolayısıyla Şah İsmail Erzincan'da Anadolu'dan beklediği kuvvetleri alamıyor. Buna rağmen özellikle Osmanlı topraklarından geçerek Dulkadir iline giriyor Şah İsmail ve Dulkadir ülkesinde ciddi manada bir tahribata başlıyor. Alaaddin'le Bozkurt Bey, yanında sadece 4000 adamı olduğu ifade ediliyor bu sırada, karşı duramayacağını anlayınca Turna Dağı'na çekiliyor ve Şah İsmail hemen hemen Harput Kalesi'ni zapt ediyor ve müthiş bir tahribatta bulunuyor Dulkadir ülkesinde. Geri dönüşünde de Diyarbakır'ı alıyor ve burayı komutanlarından Ustacaloğlu Muhammed Han'ı vali olarak tayin ediyor. Bunlar Uzun Hasan'ın, Şah İsmail'in çok ciddi başarıları. Her ne kadar Alaeddin Bozkurt Bey Diyarbakır'ı almak için kuvvetler gönderse de bu kuvvetler yeniliyor ve özellikle Sarı Kaplan denilen oğlu Kasım ile Erdoğan Bey maktul düşüyorlar. İkisi de öldürülüyorlar. Şah İsmail'in bundan sonraki hedefi Irak-ı Arap oluyor. Yani Bağdat üzerine yürüyor 1508 yılında ve Bağdat valisi hiçbir mukavemet göstermeden şehri bu Safevi hükümdarına teslim ediyor. Şah İsmail Sünnilerden pek çok kimseyi öldürdüğü gibi buradaki ileri gelen Sünni ulemanın ki bunlar içerisinde Hanefi mezhebinin kurucusu İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretleri de var. Türbelerini yerle bir ettiriyor. 1509'da Özbekler üzerine yürüyor Şah İsmail. Mer civarında Özbek Hanı Şeybek Han'la büyük bir savaşa girişiyor ve bu savaşta Özbek Hanı ağır bir mağlubiyete uğruyor. Ve hatta kendisi yakalanarak da öldürülüyor. Şeybek Han'ın cesedini kafasını bedeninden ayırıyorlar ve hatta kafatasını yarıp kadeh yapıp şarap içtiği ifade ediliyor. Ve cesedine de bedenini de derisini soyup içine saman doldurup 2. Bayezid'e gönderdikleri rivayet ediliyor. Yani böylece bu son hadise artık İsmail'in kendisini Osmanlılarla mücadeleye girişebilecek kudrette gördüğünün bir ifadesi olarak da anlamalıdır. Dolayısıyla 1502'den 1510 yılına gelinceye kadar 8 yıllık bir dönem içerisinde İsmail'in büyük seferlere imza attığını ve gerek Irak'ı Acem, gerek Irak'ı Arap, yani hem Tebriz ve mıntıkasına, Azerbaycan'a, hem Bağdat ve çevresine, hem Horasan'a, hem Fars'a hakim olarak büyük bir devletin komutanı, büyük bir devletin başı olarak görmekteyiz. Safevi devletini, Safevi daha doğrusu tarikatını bir tarikat olmaktan çıkarttığı bir devlet oluşturdu ve büyük bir devlet haline getirdi. Ve bu devlet Osmanlılardan sonra bölgenin ikinci ciddi büyük bir gücü haline geldi. Tabi buraya gelirken Safevi devletinin başı olarak Şah İsmail'in Sünni Müslümanlara karşı giriştiği çok şiddetli ve ezici işkencelerinden, faaliyetlerinden de faaliyetlerini görmek yerinde olacaktır.
Evet. Müthiş bir zulüm.
Evet.
Peki hocam, bu kadar anlattınız. Şah İsmail'i nasıl bu kadar zulüm yapabildi? Ve onu bu hareketlere iten sebepler nelerdir? İlk akla bu geliyor.
Yani bunu şöyle değerlendirebiliriz. Şimdi İsmail'in dedeleri, özellikle Şia yolunu seçmiş olan dedesi Cüneyt ve babası Haydar, Sünni hükümdarı Ferruh Halil'le, daha sonra diğeri de Ferruh Yasar tarafından öldürülmüşlerdi. Ancak burada diğerlerini suçlamak zordur İlk bakışta görüldüğü zaman. Çünkü gerek Şeyh Cüneyt, gerekse Şeyh Haydar, ikisi de hem bir Sünni devletin hamisi, himayesinde oldukları halde Uzun Hasan'ın, bir Sünni ülkesine gasp amacıyla, yağmalama amacıyla saldırdılar. Yani saldırı aslında Şirvanşahlardan gelmemişti. Evet. Saldırı Safeviler tarafından oraya organize edildi ve kendisini savunan Şirvan hükümdarları savaş içerisinde karşı tarafı öldürdüler.
Gayet normal.
Ancak normal bir hadise. Burada onların bir zulmünü de görmüyoruz. Yani cesetlere karşı yaptıkları bir zulmü de görmüyoruz. Fakat akabinde tabii Akkoyunluların Safevi müritlerine karşı takibi almaları, onların işi tarikat olmaktan çıkartıp bir devlet kurma noktasına gittiklerini ve fikir ve düşüncelerinin zıtlığı dolayısıyla takibi altına aldılar. Ve dolayısıyla da İsmail ve kardeşleri uzunca bir süre, ki bu 6 sene, gizlendiler. Yani müritleri bunları kaçırıp, gizleyip 6 sene tamamen kapalı bir ortamda yetiştirdiler. İşte dolayısıyla onların bu yetişme, psikolojik olarak yetişmelerini takip etmek gerekir.
Beyinleri
yani
yıkandı.
Beyinleri yıkandı. Tamamen bir Sünni düşmanlığı üzerine bina edildiler. Dolayısıyla kendilerinin tek bir düşüncesi belki de vardı. Sünni Müslümanlara karşı düşmanlık, müthiş bir kin, kindarlık içerisinde düştüler ve dolayısıyla da İsmail devleti ele geçirdiği noktada aklında tek bir düşüncesi vardı. Sünni İslamiyeti ve Müslümanları yok etmek. Ki bunu fethettiği yerlerde, zapt ettiği yerlerde, hakim olduğu noktadaki yerlerde uygulamaları çok açık bir biçimde bunu göstermiştir. Yani Safevi müritleri bu Safevi şeyhini ve daha sonra da şahını sanki Sünnileri katleden, yok eden bir kılıç durumuna getirmişler. Yani bu halde tabi kapalı bir ortamda babalarının ve dedelerinin öldürülmesiyle ve kendisinin artık bizim bilemeyeceğimiz ne şekil bir beyin yıkama fikriyatı içerisinde yetiştirdiler ki ortaya böyle bir kişi çıktı. Tabi hatta bunun daha ilerisi vardır. Biliyoruz ki Şah İsmail'in annesi Uzun Hasan'ın kızıdır.
Evet.
Yani Hatice Begüm oğlunun bu kadar zulmünü, yaptığı bu faaliyetleri görünce oğluna bunun iyi olmayacağını, iyi netice vermeyeceğini, bunun akıbetinin kötü olacağını, bu kadar zulmetmesinin kendisine bir fayda sağlamayacağını, dolayısıyla da bu zulüm yolundan vazgeçmesini tavsiye ettiği zaman Şah İsmail'in annesini bile öldürttüğü rivayet ediliyor. Yani dolayısıyla Şah İsmail'in bu yapısını çok iyi değerlendirmek, yani güzel soru sordunuz, çok iyi değerlendirmek icap eder. Çünkü bizde biraz Anadolu'da özellikle, yani Şah İsmail'in Türkçe güzel, böyle duygulu, duygu yüklü şiirler söylemesi dolayısıyla çok insancıl, çok böyle hümanist, sanki çok şefkatli bir hükümdar gibi bazen yansıtılır. Halbuki benim Şah İsmail ile ilgili anlatmış olduğum bu hususlar aynı zamanda Hasan Rumlu'nun Şah İsmail tarihine dayanır. Yani Osmanlı tarihlerine değil, Şah'ın tarihine, tarihçilerinin ifadelerine dayanır bütün bu yaptığı hususlar.
Evet.
Yani çok da fazla sevgili TGRT FM dinleyicilerini böyle kan ve şey göstermekte istemiyorum, zulüm. Onun için çok anlatmıyorum. Oysa İsmail'in, Şah İsmail'in gerçekten yaptığı zulümler anlatılacak gibi değildir. Yani bir Kazvin'de 10 bin Halid bin Velid Hazretlerinin soyundan gelen insanları çeşitli işkencelerle öldürtmesi, girdiği her yerde Sünni ileri gelen alimleri öldürtmesi ve ben Sünniyim diyen insanlara hayat hakkı tanımaması ve bir Şeybe Kağan'a yaptığı işkenceler, ölülerine yaptığı işkenceler, hatta öyle ki Dulkadır ülkesine girdiği zaman eski Dulkadırlı hükümdarların, ki Yavuz'un da annesi Dulkadırlı olduğu için özel bir düşmanlığı vardır Dulkadırlılara karşı, mezarlarından kemiklerini çıkarttırıyor ve yaktırttırıyor Dulkadırlı ülkesinde. Onun için diyorlar ki eskilerin elinden, eski bazı zalim hükümdarlar vardır tarihte, zulmüyle meşhur hükümdarlar vardır. Yani işte zulüm dendiği zaman akla Cengiz gelir, Haccac gelir falan. Eski hükümdarlardan diriler elini kurtaramazdı, canını kurtaramazdı. Bundan ölüler de kurtulamadı diye ifade ediyor kaynaklar. Bundan ölüler de kurtulamadı ve ölülerin kemiklerini yaktırttırıyor. Dolayısıyla da Şah İsmail'i bu noktada ciddi manada araştırılmaya değer olarak görüyorum ben şahsen ve onu da yetiştirenlerin bu 6 yıllık kapalı hayat devresinde Sünniliğe karşı amansız bir düşman olarak beyninin yıkanmasında buluyorum.
Evet. Yani siz anlatırken bile biz burada şahsen tüylerim diken diken oldu yani. Normal bir insanın yapacağı şeyler değil.
Değil.
Aklı olan.
Değil. Kesinlikle değil. İnsanın. Yani hele bir devlet başkanı böyle görmediğimiz, tarihte görmediğimiz hadiselerdir. Yani birisine bir devlete karşı atıyorum Şirvanşah'ına karşı bir aşırı düşmanlığı olur ve onlara karşı bunu yapar ama diğer girdiği yerlerde böyle bir düşmanlık yapmaz. Yani onu normal karşılayabilirsiniz, babasını ve dedesi onlarla yaptığı savaşlarda ölmüştür diyerek, ama girdiği her ülkede, her Sünni ülkede böyle bir hareket yapmış olması anlaşılabilecek bir tutum, evet, değil gerçekten.
Peki hocam, şimdi bu taraftan bakınca da bu olaylar karşısında 2. Bayezid Han bunlar nasıl bir tutum sergiledi bu olaylar karşı? Bölgenin süper gücü olarak biliyoruz.
İkinci,
herhalde göz yummadı.
Yani 2. Bayezid aslında göz yummadı diyebiliriz. Ancak tedbir olarak da ciddi manada bir tedbirinin aldığını ifade etmek mümkün değildir. 2. Bayezid'in en fazla tedbir aldığı husus Anadolu Şah İsmail'in beslendiği, nüfus olarak beslendiği yer Anadolu'ydu. Özellikle Anadolu'nun Rumlu, Afşarlı, Karamanlı, Varsaklı Türkmenleri bu bölgeye akın akın gidiyorlardı. Çünkü bu bölgede Şah İsmail'in dâileri ve gönderdiği halifeleri ciddi manada bir propaganda faaliyetinde bulunuyorlardı. Ki ikinci Osmanlıların özellikle o dönemde Venediklerle olan mücadeleleri ve savaşları da bölgenin asker bakımından zayıf düşmesine ve akabinde kardeşler arasındaki mücadelede yine ikinci bir zayıflık yaşanmasına sebep olacak ve bunlar Şah İsmail ve taraftarlarına aradığı fırsatı verecektir. Dolayısıyla da bu boşluktan istifade ettiler ve Safevi dâileri, propagandistleri Anadolu'da ciddi manada bir propaganda faaliyeti yürüttüler ve Şah İsmail'i ve yaptıklarını onlara karşı çok güzel bir şekilde gösterdiler ve hatta propaganda sözleri arasında anda varan beyler olurmuş, oraya giden insanlar bey olurmuş. Yani siz burada ırgat gibi tarlalarda yahut da dağlarda çalışmak yerine oraya vardığınız zaman size bey muamelesi yapıyorlarmış diyerek bura halkını devamlı bir surette Azerbaycan'a, Erdebil'e ve Şah İsmail'in yanına yönlendirdiğini görüyoruz. İşte 2. Bayezid Han bu gidişe dur demek istiyor. Çünkü İsmail'in beslendiği nokta Anadolu. Anadolu'da eğer insan göçüne mani olabilirse, yani bu bir kişinin gıdasını kesmek gibi bir şey, aç bırakmak gibi bir şey.
Evet.
Dolayısıyla da İsmail asıl gücünden yoksun kalacaktır ve bu faaliyetlerini yürütemeyecektir. İşte 2. Bayezid Han böyle bir tedbir almaya başlıyor ve bunda ciddi manada başarılı olduğu söylenemez. Çeşitli sebepler dolayısıyla, ancak hiç başarısız olduğu da söylenemez. Hatta İsmail bundan muzdarip bir hale geliyor ve 2. Bayezid'e neden müritlerimi bizi ziyaretten mahrum bırakıyorsun, onlara serbest bırak diyerek izin verilmesini istiyor. 2. Bayezid de bunlar bu ziyaret değil, nitekim gidenler dönmüyor. Yani bunu bir ziyaret olarak görmek mümkün değildir diye o da ona yumuşak bir cevap veriyor, ancak izin verilmeyeceğini ifade ediyor. Daha sonra Dulkadır meselesi yüzünden iki devlet arasında ilk defa sıkıntı çıkıyor ve 2. Bayezid şiddetle kendisini telin eden ve dikkatini çeken bir name, mektup gönderiyor. Yani sorguluyor neden Dulkadır ülkesine müdahalede bulunduğunu, ki Osmanlı topraklarından geçerek gitmişti Dulkadır ülkesine. Buna karşılık da Şah İsmail kendisine babam diye hitap ediyor 2. Bayezid'e. Yani sen benim babamsın. Benim Osmanlı'yla bir derdim ve bir problemim yoktur. Dulkadır hükümdarının bana karşı yapmış olduğu bir takım terbiyesizliği cezalandırmak için ben onun ülkesine girdim diyerek affını rica ediyor. Yani bir noktada müdara yapıyor. Evet. Geçici bir süre kendisini çok güçlü hissedinceye kadar ikinci Bayezid'in ki özellikle de Anadolu halkına mani olmasın diyerek bu tip bir faaliyetin içerisinde olduğunu görüyoruz. İşte ikinci Bayezid'in temel ancak burada şunu da değerlendirelim.
Evet.
İsmail, Şah İsmail Dulkadırlı ülkesine girerken Anadolu Osmanlı topraklarından geçerek girdi. Bu çok önemliydi. Yani Osmanlı'daki, Osmanlı ülkesindeki taraftarlarına bakın ben yanınızdayım ve buradayım ve çok güçlüyüm. İstediğim an Osmanlı arazisini de almak benim elimdedir. Benim bu gücüm vardır mesajını vermiş oldu ve gerçekten taraftarlarına müthiş bir moral oldu bu. Taraftarları ki Dulkadır ülkesini de perişan etmesi, yağmalaması ve büyük bir tahribatta bulunması İsmail'in gücünü ve kudretini Anadolu'ya göstermiş oldu ki Şah İsmail bütün bu faaliyetlerinde aslında başarılı olmuştur diyebiliriz biz çok açık ve net bir biçimde.
Evet. İnce bir diplomasi uygulamış, iki tarafı da evet. Etmiş ve neticede başarılı olmuş gibi gözüküyor şimdilik.
Evet.
Peki şimdi Selim Han'a gelelim. Malum şehzadeliği sırasında Şah İsmail'e karşı bazı hareketlere giriştiği biliniyor. Bunlar hakkında bilgi verebilir misiniz bize? Neler oldu?
Şimdi tabii ikinci Bayezid'in Şah İsmail'in bütün bu faaliyetleri karşısında ikinci Bayezid'in yumuşak davrandığını ve bir noktada Şah İsmail'in bütün bu faaliyetlerinde ve başarılarında İkinci Bayezid'in gevşek tutumunda görebiliriz. Yani işte netice itibariyle de az önce cevap verirken yani Anadolu göçünü durdurmaktan öte ciddi manada bir faaliyete girişmemiştir İkinci Bayezid Han. Gerçi bunu içinde bulunduğu şartlara da bağlayabiliriz. Ancak buna rağmen İkinci Bayezid'in daha da etkin, daha aktif bir rol içerisinde bulunabileceğini de söylemek yanlış olmaz.
Beklemek de şey olmaz herhalde.
Olmaz.
Hocam isterseniz burada bir kısa bir ara verelim. İkinci bölümde buluşmak dileğiyle.
Peki.
Sevgili dinleyiciler, Tarih ve İnsan programının ikinci bölümünde tekrar beraberiz. Bu programı sizler için Marmara Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Ahmet Şimşirgil hazırlıyor. Hocam birinci bölümde Selim Han'la ilgili son şehzadeyle ilgili bir soru sorduk ama araya kısa bir şey yeni bir soru eklemek istiyorum.
Evet.
Biraz daha kolay anlaşılması için. Şah İsmail'in Anadolu'ya karşı yaptığı bazı propagandalar faaliyetlerinde bir netice alabildi mi? Veya neler elde etti? Ve bunun akabinde Anadolu'da neler oldu? Biraz bu konuyu açıklarsanız belki evet. Daha iyi anlaşılacak.
Aslında doğru. Burası son derece mühim bir husus. Çünkü Şah İsmail uzunca bir süre Anadolu'da propaganda faaliyetlerinde bulunuyor. Ve dediğimiz gibi 1507'de Dulkadırlı ülkesine girmesi bunun son noktası oluyor. Ve bu tarih aynı zamanda Anadolu'da Osmanlı şehzadeleri arasındaki mücadelenin de en şiddetlenmeye başladığı dönem. Dolayısıyla Anadolu'da bir noktada kazan kaynıyor. İşte ilk defa olarak 1510 yılına gelindiği zaman, ki 2. Bayezid'in de son iki yılı, ilk defa olarak ki bu tarihte ortaya çıkan bazı hadiseler, dolayısıyla şehzadeler mücadelesi de baş göstermişti. Şehzade Korkut sancağını terk etmişti. Korkut'un sancağını terk etmesini 2. Bayezid'in ölümüne yorumluyorlar. Ve dolayısıyla Şahkulu Baba Tekeli denilen bir Safevi halifesi ilk defa isyan hareketini başlatıyor Antalya civarında. Osmanlı kaynaklarında buna Şeytan kulu Baba Tekeli derler. Şah kulu Baba Tekeli ilk defa olarak Bu Şehzade Korkut'a saldırıyor ve Şehzade Korkut'un hazinelerini yağmalıyorlar. Şehzade Korkut ölümden güçlükle kurtuluyor. Ardından ben Şah İsmail bin Haydar'ın halifesiyim. Devlet ve saltanat bana aittir ve ben Mehdi'yim diyerek bütün müritlerini kendi etrafında, şahseverleri kendi etrafında toplanmaya çağırıyor ve helal ve haramın arasında fark yoktur, nikah gereksizdir gibi sosyal hayatı sarsıcı fikirler de ifade etmeye başlıyor. Şah kulu isyanını önlemek üzere Anadolu Beylerbeyi Karagöz Ahmet Paşa tayin ediliyor. Fakat Karagöz Ahmet Paşa belki de çok fazla bunların gücünün yüksek olduğunu düşünmemişti. Etrafına aldığı birkaç yüz kişiyle hemen müdahale etmeye gidiyor ve bu müdahalede de büyük bir bozguna uğruyor. Canını güçlükle kurtarıyor. Asiler de bundan çok büyük bir cesaret elde ediyorlar ve etrafına topladıkları binlerce kişiyle bu defa Kütahya önüne geliyorlar. Hatta Karagöz Ahmet Paşa'yı kaçarken de yakalamışlar. Kütahya önünde kendisini kazığa vurdurtturuyor ve şehre, halkına büyük bir korku salıyor. Ardından Alaşehir Ovası'nda Hasan Ağa idaresindeki Şehzade Korkut kuvvetleriyle karşılaşıyor ve bu kuvvetleri de büyük bir bozguna uğratıyorlar. Ve bunlar da Manisa Kalesi'ne kapanıyorlar ve Bursa'ya kadar geliyorlar bu birlikler. Yani Antalya ile Bursa arasında korkunç derecede zulüm köylere, insanlara karşı zulüm faaliyetlerinde bulunuyorlar. Yağma hareketlerinde bulunuyorlar. Ortalığı gerçekten kan ve ateş içerisinde bırakıyorlar. Hatta 2. Bayezid bütün bu faaliyetler karşısında Hadım Ali Paşa'yı şiddetle azarlıyor ve derhal asilerin hakkından gelmesi konusunda kendisine emirler veriyor. İşte Hadım Ali Paşa 4000 Yeniçeri ve 4000 kapı halkıyla Gelibolu'dan Anadolu'ya geçiyor ve burada Şehzade Ahmet'in birlikleriyle de birleşiyor ve Şah kulu Baba Tekeli'nin üzerine yürüyor. Sivas'ta Kızıldağ denilen noktada asileri kuşatıyor ve yaklaşık bir ayı geçkin bir süre bu bölgede asilerle çarpışmalar oluyor. Ve en sonunda asiler Osmanlı birliklerini yarıp bir sabah erkenden İran'a doğru kaçmaya muvaffak oluyorlar. Hadım Ali Paşa etrafına alabildiği 2000 kişiyle bunları takibe koyuluyor. İran sınırına geçmeden yakalıyor ama yapılan müsaademede Hadım Ali Paşa bir okla vurulup ölüyor. Ve dolayısıyla bakın bir Osmanlı sadrazamı padişahtan sonra ki adamı Osmanlı'da ikinci büyük adam bu çarpışmalar esnasında şehit düşüyor. Evet. Yani bu Anadolu'da İran daha doğrusu Safevi propagandasıyla oluşan durumu ve Anadolu'nun vaziyetini göstermesi açısından fevkalade çarpıcı bir husustur. İkincisi de tam 1512 yılında Yavuz'un Selim Han'ın tahta çıktığı bir noktada yine Şah kulu Baba Tekeli hadisesine benzer şekilde bir Şii hareketi baş gösterecektir. Aslında bunun da başlangıcı Selim Han tahta çıkmadan öncedir. Yani Bayezid'in ölümünden çok kısa bir süre önce vuku bulmuştur. Ve bu hadise de şehzadelerin arasındaki mücadelenin en üst noktaya geldiği, hatta 2. Bayezid'in oğlu Selim'le çarpışmak zorunda kaldığı bir noktada bu defa da Faik Bey kuvvetleri, Nur Ali Halife, Antalya'da yine Tokat ve Sivas mıntıkasında özellikle gelişen bir isyan hareketidir. Ve yine binlerce kimsenin ölümüne sebep olacaktır bu hadise. Bakın bütün bu olaylar neticesinde 1508-1512 4 yıllık hareket neticesinde ki bu isyanlar içerisinde de 1510 Şah kulu Baba Tekeli ve 1512 Nur Ali Halife isyanları en büyükleridir. Yaklaşık 50 bin civarında Anadolu'da insan ölmüştür. 50 bin. Bu gerçekten çok yüksek bir rakamdır.
O günkü şartlarda.
O günkü şartlarda. Ve de Osmanlı'nın paşaları ölmüştür. Karagöz Ahmet Paşa gibi. Sadrazamı ölmüştür. Hadım Ali Paşa gibi öldürülmüştür. Osmanlı'nın içinde bulunduğu durumu görmek açısından fevkalade mühimdir. Dolayısıyla 2. Bayezid'i az önce belki gerekli tedbirleri eksik mi tedbir aldı diye düşünürken Anadolu'nun bu içinde bulunduğu nazik durumu da görmek gerekir. Belli ki 2. Bayezid bu noktada Anadolu'nun düşmüş olduğu vaziyette kendisini daha ciddi bir tedbir almaktan alıkoymuştur da diyebiliriz. Tabi bunda şehzadeler arasındaki mücadelede çok büyük etkili olmuştur.
Herhalde şimdi Selim Han'ın
herhalde evet Selim Han'ın
şimdi biraz daha rahat anlayabileceğiz herhalde.
Selim Han şehzadeyken
evet.
Bir kısım tedbirlerinden bahsetmiştik. Yani veya bunlardan bahsedelim derken de araya girmiştik. Şimdi güzel oldu deminki sualiniz. Böylece Anadolu'daki vaziyeti görmüş olduk. Şimdi bu durumda Selim işte Trabzon Sancakbeyi'ydi. Ahmet Amasya Sancakbeyi, Bayezid'in oğullarından evet. Korkut, Saruhan Antalya Sancakbeyliğinde bulunuyor. Ahmet Amasya'da bulunuyor. Selim de Trabzon'da bulunuyordu. Şimdi Selim Trabzon'da bulunmasının bir avantajı olarak Erzincan'daki hareketleri çok yakından takip ediyor. Aslında Şah İsmail'in Anadolu için oluşturduğu tehlikeyi, tehdidi Bayezid'den de Sultan Bayezid'den de daha iyi gören bir noktada bulunuyor Yavuz Sultan Selim. Yani yakinen takip ediyor, yaptıklarını görüyor, Anadolu halkının o tarafa gidişini görüyor ve sık sık bu konuda babasını uyarıyor. Yani vaziyetin tehlikelerine işaret ediyor. Ancak Selim'in muhtemelen devlet adamlarını aşamadığı anlaşılıyor. Hatta Selim bir iki defa babasına karşı tahtı ele geçirmek gibi bir niyetle babasıyla harp ettiği tarihlerde ifade edilir. Aslında Selim Han burada ben babama Şah İsmail tehlikesini anlatmaya gidiyorum. Anadolu tedbir alınmalı. Bu tehlike, bu tehdit ortadan kaldırılmalı. Ben bunu söylemeye gidiyorum. Fakat babamla görüşemiyorum diye yakınmıştır etrafındakilere. Ve bu kaynaklara yansımıştır. Ben burada bunu gerçekçi buluyorum. Evet. Yani Selim Han hiçbir zaman ben babamla harbe gitmedim. Ben bu vaziyeti anlatıyorum. Buna tedbir alınmalı diyerek ifade etmiştir. Hatta Selim bütün bunlar karşısında yani özellikle de Şah İsmail'in Dulkadırlı ülkesine yaptığı o yıpratıcı ve Anadolu halkına cesaret verici Anadolu'daki taraftarlarına daha doğrusu cesaret verici hareketini üzerine bu defa Şehzade Selim de Gürcistan üzerine bir sefere çıkacaktır. Yani buna müdahale etmek üzere bir Gürcistan hatta Anadolu halkına haberler gönderecektir. Eli silah tutan, kılıç kullanabilen, yüreği pek, eli sağlam, Anadolu yiğitleri yanıma gelsinler. Seferimiz vardır diye onları bizzat sefere davet edecektir Selim ve yaklaşık 8-10 bin kişi toplayacaktır bu şekilde de etrafına. Ve ondan sonra da hedef olarak Gürcistan'ı seçecektir. Gürcistan'a ki Gürcistan'a giderken de Selim de aynı Şah İsmail'in yaptığı gibi Erzincan'dan Şah'ın topraklarının içerisinden girerek gidecektir. Yani aynı şeyi
al sana cevap veriyor. Dedi yani.
Cevap olarak Selim Han da böyle bir yola düşüyor. Aslında Gürcistan'ı tarihler çok şey anlatır. Dağlık bir mıntıka. Hemen hemen etraftaki komutanların, devlet adamlarının girmeye cesaret edemedikleri bir belde olarak ifade ederler. Atla giren yaya yol bulma can verir idi kaçıp kurtulma diye ifade ederler. Yani oraya bir giren pişman bir de girmeyen pişman şeklinde ifade ederler. İşte Selim bu zorluk ülkeye kuvvetleriyle bir sel gibi aktı. enine boyuna geniş ülkeyi hızlı doru atlarıyla çiğneyip geçtiler. 10 binden fazla esir aldı ve bu durum Akın'ın dehşetini ve Selim'in kudretini ortaya koyuyordu diye kaynaklar ifade ederler. Geri döndüklerinde Osmanlı savaş stratejisinin gereği alınan ganimetin 1/5'i hükümdarındır. Veyahut da işte burada kimindir? Selim Han'ındır, devletindir, Sancak Bey'inindir oradaki. Hepsini hazineye almak bunun 1/5'ini gerekirken Selim bunların hepsini kendisiyle savaşa katılan Anadolu gazilerine veriyor. Bunları onlara dağıtıyor. Zerresine el uzatmıyor. Ve ondan sonra önde gelen Anadolu, Rum ve Karaman yiğitlerini huzuruna çağırıyor. Bu 8-10 bin kişiden çok etkili olanları huzuruna çağırıyor, belki 300-500 kişi. Ve onlara diyor ki, benim asıl maksadım, asıl gayem ve hedefim bir Gürcistan seferi değildi. Aslında sizlerle beraber olmaktı. Sizlere Doğu'nun, Güneydoğu'nun durumunu arz etmekti ve anlatmaktı. Bizim sarayımızda yolumuza sadakatle can ve baş koyup bize yoldaştık ve hizmet edenler bizim asıl kulumuzdur. Yüksek mevkiler, makam ve dirlikler onlarındır. Babamın zamanında biraz kul taifesi öne geçti. Sizler nispeten geride kaldınız. Kul nedir ki diyor, kullarımıza biz niye minnet edelim? Bunlar kuldur, yani köle sınıfı. Bunlara niye minnet edelim? Ama bunlar samimi kullardır. İçlerinde Müslüman, adaletli, temiz, inançlı, dindar, iyilik sevenleri ileri çekip yükseltmek gerekir. Ama pısırık ve pinti olanlarına da yer vermemek gerekir. Ben tahta ve saltanata geçtiğim zaman sizleri, asıl sizleri iş başına getireceğim. Hazır olun. Yani bir mülhit, bir Allah düşmanı, bir peygamber düşmanı Azerbaycan'da ortaya çıkmış, bizi tehdit ediyor. O bunu yaparken bizlerin temiz dinimize ve gerçek yolumuza, Peygamber Efendimizin o güzel yoluna hizmet etmemiz, destek vermemiz gerekir. Onun için şimdi gidin Anadolu'da bu yeni faaliyeti herkese anlatın diye onlara ifade ediyor. Gerçekten bu 7-8 bin kişinin Selim'in Gürcistan'a yaptığı akını ve Şah'ın topraklarının içerisinden geçip gittiklerini, yani bir yıldırım gibi vurup geçtiğini Anadolu'da artık anlatmaya başlıyorlar ki Selim bu tarihten itibaren bir destan kahramanı hüviyetine bürünecektir Anadolu'da ve meclislerde ozanlar yürü Sultan Selim, devran senindir diye türküler çıkarmaya başlayacaklardır. Yani böylece aslında Şah İsmail'in 8-10 yıldır çevrede kan ve ateşe boğup büyük bir ve güçlü ve kudretli bir devlet oluştururken diğer taraftan da Osmanlı tahtına Şah İsmail'e karşı harekete geçmek isteyen ve Osmanlı devletinin başına geçmek isteyen idealist bir şehzade ortaya çıkmaktadır diyebiliriz.
Evet. Peki. Yine bizi şahlandırdınız ama hocam, bir şiir beklerdik sizden böyle. Ama belki ileride gelir. Peki Selim Han tahta çıkınca ne gibi tedbirler aldı? Arada belki daha güzel şeyler var ama biz konuyla ilgili olduğu için, konuyu dağıtmamak için direkt böyle bir soru sormak istedik.
Şimdi tabii aslında Selim Han'ın Şah İsmail üzerine varmasını isteyenler sadece Anadolu Sünni halkı ve Müslümanları değildi. Evet. Aslında Horasan'dan, Harezm'den, İran'dan, Azerbaycan Müslümanları da Safevilerin zulüm ve baskılarından bizar olmuşlardı. Dolayısıyla Selim Han'ın tahta çıkışıyla birlikte bu ülkelerden yoğun bir şekilde taleplerin de olduğunu biz göreceğiz. Selim Han'ın bu sefere çıkmasını isteyen ve Şah'a haddini bildirmesini isteyen çok ciddi teklifler ve Selim'i davet mektupları gelecektir. Ki mesela bunlardan bir tanesinin Emin adında bir alimin şiirine devrin tarihçisi Celalzade Mustafa Çelebi yer veriyor ve bunu eserinde yayınlıyor. Orada ey hilafet tahtının padişahı, ey adalet semasının ayı, ey cömertlik ülkesinin başkumandanı, ey yiğitlik diyarının merkezi, bu süslü aleme geldiğinde insanoğluna sevinç ve tat geldi. Cihanda müjde davulunu vurduğunda dindarlara ümit sadası yetti. Müslümanları doğru yolda kıl. İslam'ın emir ve prensiplerini gözet. Bilmelisin ki sende adalet var. Dört halife sana yar olsun. Yüz tuman, hatem ve nuşirevan senin adalet ve cömertliğine hayrandır. Bil ki sende fethü zafer hakkın kudretidir. Bu kulun işi değildir. Ey padişah, sana arzı halim var. Lütfedip muradımı yerine getir. Adaletini istiyorum. Bana adaletini eriştir. Ben temiz ehli sünnet mezhebinin kölesiyim. Din, ilim ve mektebinin takipçisiyim. Bu sebeple bid'atçılar bana cefa ve kin kılıcını yetiştirdiler. Bu bela, cefa, zulüm ve musibet yalnız bana düşmedi. Bu bid'atçılardan bütün sünni olanlar zulüm ve işkence gördü. Dünya ve dünyadaki insanoğlu sana ümit bağlamıştır. Küfür kanadını çekip kır, İslam ülkesini çabuk düzelt. Horasanlılar seni bekler, Horasan'da saltanat kur. Canın tene aşık olduğu gibi Iraklılar da sana aşıktırlar. Mavera-ün-Nehir'deki şah ve dilenciler sana devamlı dua ederler. Saltanatının ömrü uzasın, düşmanının da başı eğilsin. Devlet ve zaferle gel, küfrü yok etmek için gayret göster. Müslümanları üzüntü, sıkıntı, dini bid'atten ve yastan kurtar. Lütfedip hastalara çare kıl. Hayır için inleyen dertlilere iyilik et. Gel ki adaletinin nuruyla alem aydınlansın diye böyle bir mektuplar gelmeye başlıyor. Yani bunlar yüzlerle ifade ediliyor Selim Han'a davet mektupları. Şimdi Selim Han tahta geçer geçmez aslında tahta geçmesinin de maksadı bu. Şah İsmail'e karşı bir darbe indirmek ve bu darbe yanlış anlaşılmasın. Aslında Şah'ın zulmünü önlemek. Bir de Anadolu'daki hareketleri, yani bakın 50 bin kişinin öldüğünden bahsettik Anadolu'da.
Evet.
Yani Selim tahta çıktığında Anadolu'da tam 50 bin kişi ölmüş bulunuyordu ve Anadolu parçalanma, bölünme, bir iç savaşın eşiğine doğru gitmekteydi. İşte bu sebeple Selim buna mani olmanın yolunun Şah İsmail'e ağır bir darbe indirmekten geçeceğini biliyordu. Bunun için Selim bazı tedbirler aldı. Nedir bu tedbirler? Öncelikle sıklaşan Anadolu'daki Alevi, Kızılbaş ve Şii irtibatına son vermek istedi ve bunun için Şah ülkesine gidenlere mani olmaya başladı. İkincisi, Şah'ın yolunun doğru olmadığını ispat ve halkı aydınlatma vazifesini devrin ulemasına verdi. Yani o devirdeki alimlere bu nedir? Doğru bir yol mudur? Değil midir? Halkı bu konuda aydınlatın. Bu yolun ne olduğuna risaleler yazın. Eserler kaleme alın. Vazifesini kime verdi Selim? Devrin alimlerine verdi.
Evet.
Ve alimler dolayısıyla o dönemde çok risaleler kaleme aldılar. Eserler kaleme aldılar. Bunların en başta gelenlerin Mevlana Sarı Görez ve yine meşhur müftilerden Kemal Paşazade'nin yazmış olduğu eserlerdir. Ahmet İbni Kemal Paşa'nın. Dolayısıyla mesela Hamza Efendi fetvasını Mevlana Sarı Görz yazıyor ve orada Osmanlı düşüncesini, alimlerin karşı taraf hakkındaki görüş ve düşüncelerini ve onların yolunun ne olduğunu anlaşılması bakımından fevkalade önemlidir. Mesela orada şöyle söylüyor: ey Müslümanlar, biliniz ve anlayınız ki Eshab-ı Kiram düşmanı Rafizilerin reisi Erdebiloğlu Şah İsmail'dir. Onlar Peygamber Efendimizin şeriatını, dinini, sünnetini beğenmezler. Kur'an-ı Kerim ile alay ederler. Allah-u Teala'nın haramdır buyurduğuna helaldir derler. Kur'an-ı Kerim'i ve diğer din kitaplarını tahkir edip yakarlar. Alimleri ve salihleri öldürürler. Mescitleri yıkarlar. Reisleri Şah İsmail'i ilah yerine koyup secde ederler. Hazreti Ebubekir ve Hazreti Ömer'e küfür edip hilafetlerini inkar ederler. Peygamberimizin hanımı Hazreti Ayşe validemize iftira ederler. Onların bunlara benzer dini İslam'a aykırı pek çok bozuk itikatları ve hareketleri vardır ki şahsen alimlerin katlarında açık ve seçik bir biçimde bilinmektedir. Dolayısıyla kitaplarımızın bildirdiğine göre bunlar mülhittirler, dinden çıkmışlardır. Bunların cemaatlerini dağıtmak bütün Müslümanlara vaciptir, farzdır. Yapılan savaşlarda Müslümanlardan ölenler sa'id ve şehit olup cenneti âlâdadırlar. Ya Rabbi dinine yardım edenlere yardım eyle, Müslümanlar arasında fitne çıkaranları kahreyle diyerek kaleme almışlardır. Dolayısıyla Yavuz Sultan Selim bu risalelerin halk arasında halka dağıtılmasını ve halka öncülük edilmesini alimlere veriyorlar ve alimler de bu konuda gerçekten her bir alim risaleler kaleme alıp halkı aydınlatmaya başlıyorlar. Yani Selim'in aldığı en mühim tedbirlerden bir tanesi budur. Diğeri bir tedbir daha var. Bu da günümüzde çok tartışılan bir husustur. Selim'in Anadolu'da Şii taraftarı, Şah İsmail taraftarı 40 bin Kızılbaşı öldürtmesi meselesidir. Yani bu tarihlerimize Selim Han'ın katliamı falan diye geçer ve bu sebeple özellikle ifade ederler. Ancak yani bunu Cumhuriyet dönemimizin en büyük tarihçilerinden İsmail Hakkı Uzunçarşılı, Faruk Sümer gibi profesör, merhum İsmail Hakkı Uzunçarşılı, yine Profesör Doktor Faruk Sümer ki Safevi Devleti'nin kuruluşunda Anadolu Türklerinin rolü diye çok ciddi araştırmalar yapmışlardır. Bunlar Selim Han'ın yaptığı bu şeyin son derece yerinde olduğunu ifade ederler. Devleti kurtarmak bakımından yerinde olduğunu ifade ederler. Şimdi öncelikle aslında 40 bin Kızılbaşı cezalandırma meselesi vardır Selim Han'ın. Fakat bunların hepsini öldürtme şeklinde değildir. Bir kısmını öldürtmüştür, bir kısmını sürgün etmiştir, bir kısmını küreğe vurdurmuştur. Şimdi bu 40 bin kişi kimdir? Bunu anlatırken bazıları öyle bir anlatıyorlar ki Selim 2 aylık beşikteki bebeklere varıncaya kadar öldürtmüş. Halbuki böyle değil. Yani buradaki husus son 7-8 yıldır Şii isyanlarına karışmış, bilfiil karışmış, bugünkü manada terörist dediğimiz insanları Selim Han defter ettiriyor. Ne demektir defter ettirmek?
Evet.
Yani defter ettirmek zaten olaylara karışmış olanları tespit ettirmektir. Eğer sen beşikteki bebeklere kadar öldüreceksen niye defter ettiresin ki?
Yani.
O dönemde yani köyler, Alevi vatandaşlarımız, Sünni vatandaşlarımız ayrılmış vaziyette. Mahalleler ayrılmış, bölünmüş, bilinen bir noktada. Yani bunları tek tek eğer sen ortadan kaldıracaksan, öldürteceksen defter ettirmenin bir manası var mı?
Gerek.
Yani bir taraftan hem defter ettiğini söyleyeceksin, bir taraftan da beşikteki bebeklere kadar öldürttü. Olaylara karışan, İran'a, Şah İsmail'e giden, gelen, isyanlara karışmış olan, yardım ve yataklık eden insanları, olay çıkartan insanları defter ettirmiş ve bu kişileri yaptığı işin durumuna göre ya öldürtmüş, ya küreğe vurdurmuş veya sürgün etmiş. Bakın, üç tane mesele. Burada ne var? Burada bir devlet anlayışı var.
Evet.
Yani bilfiil devlete isyan eden insanı cezalandırması söz konusu. Şimdi biz şöyle diyelim. Yani devletinin geleceği, burada yine bir program yapmıştık Fehim Bey. Devletinin
evet.
geleceği, milletinin geleceği, dininin geleceği için kendi oğluna, kendi kardeşine acımayan bir insanın hiç kimseye acıması beklenemez.
Evet.
Yani bu yanlış anlaşılmasın. Direkt doğrudan Alevilere karşı bir hareket değildir. Osmanlı daha sonra belki yine burada tartışacağımız konulardan biri olacak Celali isyanları. Orada yani Türk mü, Kürt mü, Müslüman mı, Ehl-i Sünnet mi, Şia mı demez. İsyan ettiği zaman kişi isyanından vazgeçinceye kadar onu öldürür. Fetva da bu şekildedir. Yani devletinin yıkılmasını bekleyecek hali yok bir hükümdarın, bir devletin. Dolayısıyla burada Yavuz'un yaptığı şey son 8-10 senede olaylara karışmış müfrit, kızılbaş kimseleri tespit ettirmiş ve bunları en ağır şekilde cezalandırmıştır. ve yapılan da budur. Dolayısıyla bunu mesela Faruk Sümer Bey bakın şöyle bir değerlendirmede bulunuyor. Yavuz Selim'in meşhur seferine çıkmadan önce tehlikeli gördüğü 40 bin kızılbaştan bir kısmını öldürüp bir kısmını da hapsettirdiğine dair Osmanlı müverrihlerinin sözlerinin mübalağalı olduğu muhakkaktır. Bu kadar çok sayıda insanın öldürülmesi ve hapsolunması pek mühim bir mesele teşkil ederdi. Daha sonraki arşiv vesikalarının da gösterdiği gibi bunlardan ancak faal olanları öldürülüyor, hapsediliyor veya sürgüne gönderiliyordu. Bakın yani bu gerçekten önemli bir konu. Bir de şu çarpıcı mütalayı bildirelim. Şeye evet. Bakıp duruyorsun saate herhalde vaktimiz daraldı. Bu da İsmail Hakkı Uzun Çarşılı Bey'in konuyu hülasa ederken şu mütalada bulunuyor. Tarihi vesikaları, tarihi olayları vesikalara dayanarak incelemeden hüküm verenler Selim Han'ın hükümdar olduktan ve şehzadeler meselesini hallettikten sonra Şah İsmail ile muharebeden evvel Anadolu'daki azılı 40 bin kızılbaşın idam veya hapsolunmalarını sebepsiz bulurlar bazıları için. Sultan Selim'i muahize ederler. Güya kendisini ayıplarlar veya kusurlu bulurlar. Halbuki vesikalarda gösterilen olaylar göz önüne alınacak olursa padişahın ne kadar isabetli hareket ettiğini ve bütün bu işlerde başrolü olan Şah İsmail üzerine giderken gerisindeki tehlikeyi bertaraf etmek istediği görülür. Bu şarttır diyor. Böyle bir şeyi yapmazsa Selim Han Şah İsmail'in üzerine varamazdı. Yani Şah İsmail'in üzerine gitmeden önce Selim Han'ın iki faaliyette bulunacaktır. Bir, önce kardeşlerini ortadan kaldıracak. Yani kimi? Korkut'u ve Ahmet'i. Şehzadeler mücadelesine son verecek. Yani Anadolu'da iki tane şehzade varken Selim'in Şah İsmail üzerine hareket etmesi beklenemez. İkincisi, Anadolu'da daha önce son 5 yılda 50 bin kişinin ölümüne sebep olmuş bir Kızılbaş taifesi, yani aktif, faal, devlet düşmanı bir taife varken Selim'in bunları bertaraf etmeden Safeviler üzerine, Şah İsmail üzerine varması, varsa da başarılı olması beklenemez. Dolayısıyla Selim Han bu iki noktada tedbirlerini alacak ve ondan sonra Çaldıran'a doğru hareket edecektir. Herhalde bu haftaya kalacak diyeceksiniz Fehim Bey.
Zaten
inşallah bu haftaya o zaman bu konuda buluşmak üzere diyelim.
İnşallah. Zaten bu faaliyetlerin de yanında bulunan alimlerle istişare ederek kararını almıştır diyebiliyoruz. Hocam çok teşekkür ederiz. Tarihimizin
ben de teşekkür ediyorum.
Önemli bir meselesine açıklama yaptınız, aydınlattınız bizleri. Sevgili dinleyiciler, Tarih ve İnsan programını bu haftalık burada bitiriyoruz. Hepinize çok teşekkür ediyoruz. Bizleri sabırla dinlediğiniz için. Bu programı sizler için Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Ahmet Şimşirgil Bey hazırladı. Teknik yapımından Muhittin Sami Yaygıngöl bizlere yardım etti ve ben Deniz Fehim Armanca programı sundum. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Hoşça kalın efendim.
Tarih ve insan. Dinle evlat. Sana bir çift söylenecek sözüm var. Beni bilmek ister isen Hakk'a bağlı özüm var. Neslim bana bühtan etmiş. Yüreğimde sızım var. Şu sayfalar tanır beni. Ha bu kitaplar tanır. Şanlı tarih dile gelse bütün dünya utanır. İlim, irfan, medeniyet yaymak için büyüdüm. Kuru kavga için değil, hizmet için yürüdüm. Bir küçücük beylik idim, 3 kıtayı bürüdüm. Bu tepeler tanır beni, ha bu ufuklar tanır. Şarktan güneş doğduğunda gölgem garba uzanır. Mazlumlar gözyaşını şefkat ile silmişim. Vatan, namus, din ve devlet kıymetini bilmişim. Hırsıma göz dikenlerin haklarından gelmişim. Bu hisarlar tanır, ha bu kalalar tanır. Nal sesimi işitenler kıyamet koptu sanır.